Ayrım 14, Kızıl Göğün Altında, Mark Sullivan, sayfa 129. Pino önce kardeşi, sonra da Bay D'Angelo, bacanın ucundaki engeli yontmaya devam ederken, içinde kopan fırtınalara engel olmaya çalıştı. ''Lütfen Tanrım'' diye dua etti. ''Lütfen burada böyle ölmemize izin verme. Mimo ile ben bu insanlara yardım etmeye çalışıyorduk. Bu şekilde ölmeyi hak etmiyoruz. Buradan çıkıp insanların kaçmasına yardım etmeyi.'' Bir şey şıngırdayarak bacadan içeri yuvarlandı ve Mimo'nun ellerine çarptı. ''Ah!'' diye bağırdı Mimo acı içinde. ''Kahretsin, canım acıdı, neydi bu?'' Pino madenci lambasını yere tuttu. Toprak zeminde iki yumruk büyüklüğünde bir buz kütlesi vardı. Sonra duvarlara ve buz kütlesinin etrafındaki toprağa vuran gölgeleri fark etti. Bacanın dibine gitti, elini tuttu ve küçük ama hiç durmayan soğuk bir esinti hissetti. ''Hava geliyor,'' dedi kardeşine sarılarak. ''Bay D'Angelo, şimdi kazacak mıyız?'' diye sordu. ''Şimdi kazacağız,'' dedi Pino. ''Sence bunu yapabilir misin?'' diye sordu Bayan Napolitano. ''Başka seçeneğimiz yok,'' dedi Pino, baca borusuna bakarak. Soluk bir ışık gördü ve bacanın çatıdan ne kadar yükseğe çıktığını hatırladı. Sonra açık kapıya ve girişi kapayan beyaz duvara baktı. Kapı çerçevesinin üst kısmı alçaktı. 1,5 metre kadar mıydı acaba? Yukarı doğru açı yapan bir tünel hayal etti. Ama ne kadar uzun olmalıydı? Mimo da aynı şeyleri düşünmüş olacak ki en azından 3 metre kazmamız gerek deyiverdi. ''Daha da fazla,'' dedi Pino, ''doğrudan ilerleyecek bir bacak kazamayız. Bir açıdan sonra yukarı doğru sürünebilmek için kapıya doğru yönelmeliyiz.'' Buz baltalarının, küçük baltaların ve odun sobasının küçük metal küreğini kullanarak çığ enkazını kazmaya koyuldular. Kapı çerçevesine doğru 70 derecelik bir açıyı da kazıyor, içinden geçilecek kadar geniş bir geçit çıkarmaya çalışıyorlardı. İlk metrenin ilk kısmı göreceli olarak kolaydı, kar gevşekti. Baltayı her savuruşlarında küçük kütleler, çakıl taşı boyutunda buz olukları ve kalıntılar döküldü. ''Karanlık çökmeden dışarı çıkmış oluruz,'' dedi Mimo, karı kulübenin en derin kısmına atarak. Pino'nun karbür lambası sönünce etraf zifiri karanlık oldu. ''Lanet olsun,'' dedi Mimo. ''Anne!'' diye sızlanmaya başladı Anthony. ''Kazmak için etrafı nasıl göreceğiz?'' diye sordu Bayan Napolitano. Pino bir kibrit yakıp çantasının içine baktı ve 3 adak mumundan ikisini çıkardı. Mimo'da da öyle. Mumları yakıp kapı aralığının yukarısına ve yanına koydu. Artık güvenebilecekleri güçlü ışıklı bir kafa lambaları olmasa da gözleri kısa süre içinde titreyen ışığa uyum sağladı ve yeniden çığ kalıntılarıyla boğuşmaya, artık buzdan ve kardan oluşmuş yekpare bir kütle izlenimi veren o şeyi kazıp yontmaya başladılar. Çığın içindeki sürtünmenin yarattığı aşırı ısının etkisiyle kalıntıların bazı yerleri beton kadar sertleşmişti. Çok yavaş ilerleyebiliyorlardı ama çıkardıkları her parça bir kutlama nedeniydi ve yavaş yavaş tünel şekil almaya başlamıştı. Pino'nun omuzlarından daha genişti. Önce 1 metre, sonra neredeyse 2 metre uzadı. Belli bir çalışma düzenleri vardı. Öndeki adam buzu ve karı yontarken diğer ikisi karı D'Angelo ailesinin ve Bayan Napolitano'nun bir köşesine sinerek tünelin büyümesini izledikleri kulübenin dışına atıyorlardı. ''Bütün bu kara yerimiz yetecek mi?'' diye sordu hamile kemancı. ''Mecbur kalırsak sobayı çalıştırıp bir kısmını eritiriz,'' dedi Pino. Saat akşam 8'i gösterdiğinde Pino'nun tahminlerine göre kapının 4 metre dışına çıkmışlardı. Ama artık Pino durmaları gerektiğine karar verdi. Balta sallayacak hali kalmamıştı. Yemek yemesi ve uyuması gerekiyordu. Hepsinin yemek yemesi ve uyuması gerekiyordu. Mimo ve Bay D'Angelo sobanın parçalarını yeniden bir araya getirirken Pino da çantalarda kalan erzakları bölüştürdü. Erzaklardan birinin yarısını 6'ya bölmüştü. Kurutulmuş et, kurutulmuş meyve, ceviz ve peynir yediler. Pino mumu söndürüp sobayı yakmadan önce daha çok çay içip dip dibe duruyorlardı. Gece boyunca 2 kez rüyasında canlı canlı bir tabutun içinde gömüldüğünü gördü ve aniden uyanıp diğerlerinin nefesini ve soğuyan sobanın tik tik çıkan sesini dinledi. Kar toprak zeminde erimişti ve kısa süre sonra soğuk toprağın üstünde yatıyor olacağını biliyordu. Ama o kadar yorgundu, kasları o kadar acılı ve sancılıydı ki bunu umursamadı ve üçüncü kez uykuya daldı. Mimo onu saatler sonra dürttü, kalan iki mumdan birini yakmıştı. Sağ sabığın altısı dedi kardeşi, buradan çıkma zamanı geldi. İçerisi yeniden soğumuştu, Pino'nun kemikleri sızlıyor, bütün eklemleri ağrıyordu. Ama kalan son yemeği ve önceki gece sobada erittiği suyu paylaştırdı. Tünele ilk giren Bay Dangelo oldu. Orada 20 dakika kaldı. Mimo 30 dakika kaldıktan sonra dışarı çıktığında terden ve eriyen kardan sırılsıklam olmuştu. Baltayı ve mumu orada bıraktım dedi. Yeniden yakmanız gerekecek. Pino tahminlerine göre artık 5 metreye varmış olan tünelin içine girdi. Duvara çarpınca durdu ve kalan son 4 kibritinden birini yaktı. Mumun ışığı gittikçe küçülüyordu. Öfke içinde buza ve kara saldırdı, kar parçalarını kesti, biçti, parçaladı, çıkardığı donmuş parçaları arkasına fırlattı. ''Yavaşla!'' diye seslendi Mimo 30 dakika sonra. ''Sana yetişemiyoruz.'' Pino durdu, uzun bir yarış yapmış gibi nefeslendi ve tünelin tavanından sıklıkla düşen su tanelerinin altında küçücük kalmış olan muma baktı. Uzanıp mumu aldı ve baltası ile kestiği bir çıkıntıya koydu. Sonra bu kez daha yavaş ve belli bir strateji uygulayarak yeniden kazmaya başladı. Yüzeydeki çatlaklara bakıp oraları derinleştirmeye çalıştı. Parçalar 10-12 santim kalınlığında üçgenler ya da tuhaf şekiller halinde kopmaya başlamıştı. Kar çok farklı diye geçirdi içinden granülleri eliyle yoklarken, kırılgandı ve kristaller neredeyse annesinin en kaliteli mücevherleri gibi yontulmuştu. Oturup bu tür karın yukarıdan girmiş olabileceğini düşündü. O sert kar ve buzun içinde kendilerine yol kazmaya çalışırlarken tavanın çökebileceğini hiç düşünmemişti. Şimdi ise düşünebildiği tek şey buydu ve eli ayağı buz kesmişti. ''Sorun ne?'' diye seslendi Mimo tünelin içinde ağabeyine doğru sürünürken. Pino'nun cevap vermesine fırsat kalmadan mumun alevi titreyerek söndü ve Pino'yu yeniden mutlak bir karanlığa boğdu. Artık kendisinin de o mum gibi ölmek ve siyaha dönmek üzere olduğu fikrinden yorulmuş Pino yüzünü ellerinin arasına aldı. Duygu dalgaları, korku, terk edilmiş ve şüphe üstüne çöreklenmişti. ''Neden?'' diye fısıldadı. ''Biz ne?'' ''Pino!'' diye bağırdı Mimo. ''Pino, yukarı bak!'' Pino başını kaldırdığında tünelin zifiri karanlık olmadığını gördü. Tünelin tavanında donuk gümüş renkli bir ışıltı vardı. Çaresizlik gözyaşları yerini sevinç gözyaşlarına bıraktı. Neredeyse yüzeye varmışlardı ama Pino'nun da korktuğu gibi beyaz kar parçalandı, iki kez üstüne düştü. Pino geri çekilip karı eşeledikten sonra baltasını savurarak son direnişi de kırdı. Baltasını geri çektiğinde parlak gün ışığı içeri süzüldü. Başardım diye bağırdı. Başardım! Bayan Napolitano, Bayan D'Angelo ve çocuklar neşe içinde bağırırken Pino da başını ve omuzlarını kar kabuğundan dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Fırtına dineli epey olmuş, geride kokusu ve tadı muhteşem olan soğuk bir dağ havası bırakmıştı. Gökyüzü açık ve kobalt mavisiydi. Güneş doğuda bir dizi tepenin ardında doğalı çok olmamıştı. 50 metre genişliğinde ve 15 metre uzunluğunda olduğunu tahmin ettiği molozlu arazinin üstü yeniden 15 santimlik toz karla kaplanmıştı. Groppera kayalığında karın üstündeki tırtıklı bir yarık gördü. Yarık yüzünden dağın bazı yerleri çıplak kalmıştı. Kaya, çamur ve küçük ağaçlar yeni yağan kara karışmıştı. Yıkımı gören ve çığın bütün gücünü hisseden Pino, hayatta kalmalarının bir mucize olduğunu anladı. Bayan D'Angelo da tıpkı çocuklarını dışarı çıkaran kocası gibi öyle düşünüyordu. Bayan Napolitano'dan sonra Mimo da dışarı çıktı. Pino yeniden kulübeye girdi. Kayakları ve çantaları aldıktan sonra her birini geçitten yukarı çıkardı. Son kez tünelden çıkarken kendini bitkin ve minnettar hissediyordu. ''Dışarı çıkmamız bir mucize. Bunu başka türlü nasıl açıklayabilirsin?'' ''Orası neresi?'' diye sordu Anthony vadinin aşağısını işaret ederek. ''Orası dostum, Val di Lei'' dedi Pino. ''Şu dağları görüyor musunuz? Onlar da Pizzo Emmet ve Pizzo Paolo. O tepelerin aşağısında şu ağaçların orada İtalya, İsviçre'ye dönüşüyor. Çok uzak görünüyor dedi Judith. 5 kilometre falan dedi Pino. Bunu başarabiliriz dedi Bay D'Angelo. Herkes herkese yardım etsin.
Ben yapamam dedi Bayan Napolitano.
Pino arkasına döndüğünde hamile kemancının kocaman bir kar parçasının üstünde oturduğunu, bir elinin karnında, ötekinin de keman kutusunda olduğunu gördü. Giysileri buzla kaplıydı.
Elbette yapabilirsiniz dedi Pino. Kadın başını iki yana salladı ve ağlamaya başladı.
Tüm bunlar çok fazla, kanamam var.
Pino Bayan D'Angelo, bebek Pino diyene kadar kemancının ne demek istediğini anlamamıştı. İçi sıkıldı, bebeği kaybedecekti yani öyle mi? Hem de burada mı? Ah tanrım, hayır, lütfen hayır.
Hareket edemiyor musunuz diye sordu Mimo.
Hiç hareket etmemem lazım dedi Bayan Napolitano.
Ama burada kalamazsınız dedi Mimo, ölürsünüz.
Hareket edersem de çocuğum ölebilir.
Bunu bilemezsiniz.
Vücudumun bana böyle söylediğini hissedebiliyorum.
Ama kalırsanız ikiniz de burada ölürsünüz diyerek ısrar etti Mimo.
Öylesi daha iyi dedi kemancı. Bebeğim ölürse ben de yaşayamam. Siz gidin.
Hayır dedi Pino. Sizi Rahip Rey'e söz verdiğimiz gibi İsviçre'ye götüreceğiz.
Bir adım bile atamam diye bağırdı Bayan Napolitano öfke içinde.
Pino onunla kalmaya ve diğerlerini Mimo ile göndermeye karar verdi ama sonra etrafına baktı. Bir süre daha düşündü ve belki de adım atmanıza gerek kalmaz deyiverdi. Çantasını bıraktı, deri ve çelikten ayı kapanlarının bağlı olduğu uzun ahşap kayaklarını taktı ve botlarını sıkıca sarana kadar uğraştı.
''Hazır mısınız?'' diye sordu Bayan Napolitano'ya.
''Neye hazır mıyım?''
''Sırtıma çıkmaya'' dedi Pino. ''Sizi sırtımda taşıyacağım.''
Ayağımda kayaklayken mi dedi kemancı korku içinde. Hayatım boyunca hiç kayak yapmadım ben.
Daha önce çığın altında da kalmamıştınız dedi Pino. Zaten kayağı siz yapmayacaksınız, ben yapacağım.
Kadın şüpheci gözlerle Pino'ya baktı. Ya düşersek? Buna izin vermeyeceğim dedi. Neredeyse yürümeye başladığından beri kayak yapan 17 yaşındaki bir çocuğun özgüveniyle. Kadın olduğu yerde öylece oturmaya devam etti. ''Bebeğinizi kurtarmanız ve özgür kalmanız için size bir şans veriyorum.'' dedi Pino, keman kutusunu çantasından çıkararak.
''Stradivarius'um ile ne yapıyorsun?''
''Denge sağlıyorum.'' dedi Pino, kutuyu sanki bir arabanın direksiyonuymuş gibi önünde tutarak.
''Kemanınız tıpkı bir orkestra gibi bize liderlik edecek.''
Bayan Napolitano bir süre gökyüzüne baktıktan sonra korkudan titreyerek kardan uzaklaştı. ''Omuzlarıma tutunun, boynuma değil.'' dedi Pino yeniden sırtını dönerek. ''Bacaklarınızı da sıkı sıkı belime sarın.'' Bayan Napolitano Pino'nun omuzlarını tuttu. Pino eğildi, kollarını kadının dizlerine sardı ve sırtına tırmanmasına yardım etti. Kemancı bacaklarını Pino'ya sardı ve Pino da kadının bacaklarını bıraktı. Çantasından daha ağır değildi. ''Kendinizi ata binmiş bir jokey gibi hayal edin.'' dedi Pino, uzunlamasına tuttuğu kemanı önüne doğru uzatarak. ''Ve sakın bırakmayın.''
''Bırakmak mı? Hayır, asla. Böyle bir şey kesinlikle aklımın ucundan bile geçmez.''
Pino bir şüphe pırıltısı hissetse de bunu göz ardı etti, ayaklarını sürdü ve kayaklarını 30 metre kadar uzaktaki çığ arazisinin dış kenarına doğru yokuş aşağı çevirdi. Kaymaya başladılar. Yeni yağmış karın içinden fırlayan tümsekler ve pürüzlü buz kütleleri vardı. Hızlandıkları sırada bunlardan kaçınmaya çalıştı. Ama sonra bir tanesi kaçınılamayacak şekilde önlerinde beliriverdi. Tam üstünden geçince havalandılar.
''Ah!'' diye çığlık attı Bayan Napolitano.
Pino sakar bir şekilde yere indi, kayakları yamuldu ve bir an için kayaklarının ayaklarından fırlayacağını, hamile kemancı ile birlikte donmuş birikintilerin içine sert bir şekilde düşeceklerini sandı. Ama sonra bir kütüğe çarpmak üzere olduklarını gördü. İçgüdüsel olarak sola doğru bir hamle yaparak kütükten kurtuldu ve sonra bir hamle daha yaptı. Bu iki hamle sayesinde dengesini yeniden buldu ve kayaklar hızlandı. Pino ve Bayan Napolitano molozlu araziden çıkarak yumuşak bir toz karın içinde yol almaya başladılar. Keman kutusunu önünde tutan Pino gülümseyerek bacaklarını birbirine yapıştırdı ve karın iyice içine daldı. Sonra rahip Re'nin öğrettiği gibi bacaklarını serbest bıraktı ve böylelikle ayakları havaya kalktı. Bu hareketle her virajın başında anlık olarak hafifledi ki bu da ağırlığına yön vermesini ve neredeyse hiç çaba harcamadan kayaklarla viraj almasını sağladı. Kayaklar sola doğru kavis çizdikten sonra sağda uzun iç içe geçmiş kıvrımlar yarattı, hızlandı, üstünden geçtiği kar yığınları patlayıp yağmur gibi yüzlerine yağdı. Bayan Napolitano saniyelerdir tek kelime etmemişti. Pino kadının etrafına bakmayı bırakıp yalnızca biricik hayatına tutunduğunu fark etti. ''Hey!'' diye bağırdı Pino'nun kulağına. ''Kuş gibiyiz Pino, uçuyoruz!'' Bayan Napolitano kıkırdadı ve bir tümseyin üstünden her geçişlerinde ''Hop!'' sesleri çıkarmaya başladı. Donmuş göle, ormana ve hepsinin ardındaki özgürlüğe doğru yokuş aşağı uzun, yüksek ve tembel slalomlar yaparken Pino kadının çenesini sağ omzuna bastırdığını hissetti ve o an nereye gittiklerini aslında gördüğünü anladı. Pino kısa süre içinde bu dikey düşüşün sona ereceğini fark etti. O zaman önlerindeki yol düzleşecekti. Uyduk kemikleri alev alev yansa da kayakları son dik yokuşa, İsviçre'de sıkışıp kalmış olan İtalya'nın donmuş üçgenine doğru sürdü. Pino şu anda dönmeyecekti. Burada slaloma gerek yoktu. Hafifçe kıvrılarak aşağı doğru dümdüz giderken kemanla dengesini korumaya çalışıyordu. Kayaklar tısladı ve karın üstüne doğru çıktı. Son yokuştan aşağı saatte 30, 40, belki de 50 kilometre hızla iniyordu. Dizi seyirecek olsa kendilerini felaketin kucağında bulabilirlerdi. Tepenin düzleştiği noktayı gördü ve düzlüğü alabilmek için bacaklarını yeniden dikleştirdi. Gölün kenarından geçtiler. Pino rüzgarı kesmek için eğilmişti ve neredeyse ağaç sınırına ulaşmışlardı. Sonunda durduklarında ağaçlara bir kar topu atışı mesafesinden bile yakındılar. İkisi de bir an hiç konuşmadı. Sonra bayan Napolitano gülmeye başladı. Pino'nun beline sardığı bacaklarını bıraktı ve ellerini de omuzlarından çekti. Yere indi ve karnını tutarak yumuşak karda diz çöktü. Hayatında hiçbir şeyden bu kadar zevk almamış gibi kahkaha atmaya başladı. Pino da onun kahkaha ve kıkırdamalarına eşlik ediyordu. Bulaşıcıydı sanki, kadının yanına çöktü ve ağlayana kadar güldü. Ne çılgınca bir şeydi bu yaptığımız. ''Böyle bir şey kim?'' ''Pino!'' diye seslendi bir erkek sesi keskince. Pino tedirginlik içinde başını kaldırdığında ağaçların arasında dikilen Bay Bergstrom'u gördü. Elinde tabancası vardı ve endişeli görünüyordu. ''Başardık Bay Bergstrom!'' diye bağırdı Pino. ''Bir gün geciktin!'' dedi Bergstrom. ''Açık alandan çık, kadını da ormana görülemeyeceği bir yere getir.'' Pino kendini toplayıp kayaklarını ayağından çıkardı, kemanını Bayan Napolitano'ya verdi. Bayan Napolitano oturup kemanına sarıldı. ''Pino, bence artık her şey yoluna girecek.'' dedi. ''Bunu hissedebiliyorum.'' ''Yürüyebilecek misiniz?'' diye sordu Pino. ''Deneyebilirim.'' diye cevapladı kemancı. Pino ayağa kalkmasına yardım etti. Elini ve dirseğini tutarak karın içinden patikaya çıkmasına yardım etti. ''Nesi var?'' diye sordu Bergstrom. Herkes ağaçların arasına karıştıktan sonra. Bayan Napolitano yüzünde parlak bir ışıltıyla bebekten ve kanamadan söz etti. ''Ama sanırım artık ne kadar uzağa yürümemi isterseniz yürüyebilirim.'' ''O kadar uzağa yürümeyeceğiz. Yalnızca birkaç yüz metre.'' dedi Bergstrom. ''İsviçre'ye varınca size ateş yakarım. Aşağı inip bir kızakla geri döneceğim.'' ''Sanırım birkaç yüz metreyi yürüyebilirim.'' dedi. ''Ateş yakma fikri de kulağa cennet gibi geliyor Bay Bergstrom. Siz hiç kayak yaptınız mı?'' İsviçre'de adam Bayan Napolitano'nun biraz alık olduğunu düşünüyormuş gibi yüzüne baktıktan sonra başını evet anlamında salladı. ''Harika değil mi?'' dedi kemancı. ''Şu ana kadar yaptığınız en muhteşem şey değil mi?'' Pino Bay Bergstrom'u ilk kez gülümserken gördü. Ağaçların arasında beklerlerken İsviçre'de adama fırtınadan ve çığdan bahsettiler. Bir yandan da Mimo ile De Angelo ailesinin yavaşça tepeden inişlerini seyrettiler. Bayan De Angelo'nun kucağında kızı vardı. Bay De Angelo, Pino'nun çantasını ve batonlarını taşıyor, oğlu da peşi sıra geliyordu. Derin karın içinde neredeyse bir saat yürüdükten sonra gölün yukarısındaki düzlüğe nihayet ulaşmışlardı. Pino kayaklarıyla yanlarına gitti ve Judith'i sırtında taşıyarak ormana getirdi. Kısa süre içinde hepsi ağaçların arasında ve güvendeydiler.
''Burası İsviçre mi?'' diye sordu Anthony.
''İsviçre'ye yakınız'' dedi Bergström. Kısa bir moladan sonra sınıra doğru yürümek için yeniden yola koyuldular. Pino ormanın içinden geçen çok kullanılmış patikada Bayan Napolitano'ya yardım ediyordu. İtalya'nın İsviçre'ye dönüştüğü ağaçlık alana vardıklarında durdular.
''İşte'' dedi Bay Bergström, ''artık Nazilerden kurtuldunuz.''
Bayan D'Angelo'nun yanaklarından yaşlar süzüldü. Kocası ona sarılıp gözyaşlarını öptü.
''Artık güvendeyiz canım'' dedi. ''Biz bu kadar şanslıyken diğerleri...''
Durdu ve nefesi kesildi. Karısı yanağını okşadı.
''Sana olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz biz?'' dedi Bayan Napolitano, Pino'ya ve Mimo'ya.
''Ne borcu?'' dedi Pino.
''Ne borcu mu? Sen bize o kabus fırtınanın ortasında yol gösterdin ve bizi o kulübeden çıkardın. Beni kayakla şu dağdan aşağı indirdin.''
''Başka ne yapacaktım ki? İnancımı mı kaybetseydim, vaz mı geçseydim?''
''Sen mi? Asla!'' dedi Bay D'Angelo Pino'nun elini sıkarak.
''Sen boğa gibisin, asla vazgeçmiyorsun.''
Sonra Mimo'ya sarıldı. Bayan D'Angelo da tıpkı çocukları gibi Mimo'ya sarıldı. Bayan Napolitano ise en uzun Pino'ya sarıldı.
''Bana uçmayı gösterdiğin için binlerce kez teşekkür ederim genç adam.'' dedi. ''Yaşadığım sürece bunu asla unutmayacağım.''
Pino gülümsedi ve gözlerinin yaşardığını hissetti. ''Ben de unutmayacağım.''
''Senin için yapabileceğim başka bir şey yok mu?'' diye sordu.
Pino tam hayır diyeceği sırada keman kutusunu fark etti.
''Biz İtalya'ya dönerken bizim için çalın. Müziğiniz uzun tırmanış ve kayak için ruhlarımızı canlandıracak.''
Bu kadının çok hoşuna gitmişti. Dönüp Bergström'a baktı. ''Sorun olmaz değil mi?''
''Burada sizi durduracak kimse yok.'' dedi Bergström.
Bayan Napolitano İsviçre Alplerinin tepesinde, karlı ormanın ortasında keman kutusunu açıp yayını reçinerede.
''Ne çalmamı istersin?''
Nedendir bilinmez Pino'nun aklına babası Tullio ve Beltramini ailesiyle Milano'daki bombardımandan kaçmak için trene binip şehir dışına çıktıkları o Ağustos gecesi gelmişti.
''Nessun dorma'' dedi Pino. ''Kimse uyumasın.''
''Bunu uyurken bile çalabilirim ama senin için çalacağım. Consmania'' dedi gözleri yaşararak. ''Hadi gidin şimdi, eski dostlar vedalaşmaz.''
Bayan Napolitano, Arya'nın giriş namelerini öyle kusursuz çaldı ki, Pino orada kalıp bütün eseri dinlemek istedi. Ama onun da kardeşinin de önünde daha aşacakları çok yol vardı. Ve hangi zorluklarla yüzleşeceklerini kim bilebilirdi? İki kardeş çantalarını sırtladı ve ormanın içinden yürümeye başladı. Bayan Napolitano ve diğerleri kısa süre içinde gözden kaybolmuştu bile. Ama kadının Arya'yı tutkuyla çalışını, incecik ve soğuk Alp havasında uçuşan her notayı hala duyabiliyordu. Bayan Napolitano tempoyu arttırdığında o muzaffer Arya'nın melodisini Pino'nun kalbine dokunan, ruhunu titreten bir radyo dalgası gibi çaldığında ağaçların bittiği sınıra ulaşmış, kayaklarını takmakla meşgullerdi. Pino gölün başladığı noktada durup uzaktan yayılan crescendo'yu dinledi. Keman sustuğunda derin etkisi hala üstündeydi.
''Aşk gibi'' diye düşündü Pino. ''Aşık olduğumda da herhalde böyle hissedeceğim.''
İnanılmaz derecede mutlu olan Pino, kayaklarının altına derileri yapıştırarak Mimo'nun ardından parlak kış güneşinde tepeden yukarı Gropera'nın kuzey buz yalağına doğru yola koyuldu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 139.